Bu eser Altın Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
İçimden Kuşlar Göçüyor, İnci Aral, 1. Kaset 1. Yüz, Can Yayınları 9. Basım, Ağustos 1998, Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Gülçin Üstün. Bütün yanlışlarım, bütün gözden ve elden kaçırdıklarım, tutabildiklerim ve benim kıldıklarımla bir hayat yaşadım. Ve ben olmaktan, iyi kötü ama böyle olmaktan en sonunda hoşnutluk duymaktayım. Garip bir bilgelik, güçlülük, yıkılmazlık duygusu var içimde. En sonunda ele geçirmeyi başardığım bir özgüven. İçimde kuşlar göçüyorum bir yerinde böyle diyor İnci Aral. Acıları, kederleri ve mutluluklarıyla dolu dolu yaşanan bir hayatın bir yerinde, bir dönüm noktasında. Kadının tek başına yaşaması, yalnız taşıması gereken güç bir dönem bu. Bedensel ve ruhsal değişimlerle, eksikliklerle orta yaşa geçilen eşik. Duyguların en uç noktalarda yaşandığı bu uzun ve güç dönemde kendi kendisiyle de, geçmişiyle de hesaplaşma fırsatı buluyor yazar. Pek az yazarın cesaret ettiği biçimde yaşadıklarını açıkça, hiçbir şeyin arkasına sığınmadan irdeliyor. Kendini içtenlikle, dürüstlükle, hatta acımasızlıkla sunuyor. Ölü erkek kuşların iz düşümleriyle kaleme alınan bu çalışma, belki de o kitabı tamamlayan bir son söz. İnci Aral Denizli'de doğdu. Gazi Eğitim Enstitüsü resim iş bölümünü bitirdi. Edebiyat dünyasına 1977'de dergilerde yayınlanan öyküleriyle girdi. 1979'da Ağda Zaman adlı kitabında topladığı ilk öyküleriyle 1980 Akademi Kitap Evi ilk kitap öykü başarı ödülünü aldı. Kahramanmaraş toplumsal olaylarını konu alan ikinci kitabı Kıran Resimleri 1983'te yayınlandı. Nevzat Üstün öykü ödülünü kazandı. 1989'da Fransızca'ya çevrilip Fransa'da yayınlandı. Uykusuzlar ve Sevgi Eşsiz Kışı yazarın öteki öykü kitaplarıdır. İlk roman Ölü Erkek Kuşlar 1992 Yunus Nadi Roman Ödülünü aldı. Yeni Yalan Zamanlar 1994'te, Hiçbir Aşk Hiçbir Ölüm ise 1997'de yayınlandı. İnci Aral öykü ve romanlarında genellikle kadın erkek ilişkilerini, sevgiyi, kadın kimliğini, bağlılık ve özgürlük sorunlarını, insan ilişkilerini irdeleyen bir yazardır. Bu gene geçmişin baştan çıkarılacağı olsa gerek. Şu anın geçmiş zaman olmasını bekle. Nedenle mutluyduk anlayacaksın. Suzan Sontag, ben vesaire. Bir zamanlar olduğumdan daha yaşlı olmayı isterdim. Daha dingin, deneyimli, bütün olumsuzluklardan kurtulmuş, dünyaya yukarıdan bilgece bakabilen biri. Belli yaşa gelmiş, tutkulardan arınmış, durulmuş, oturmuş kadınlara hayranlık duyar, imrenirdim. Onların hayatlarının hesap sağlaması yapıp kadınlık sınırını aştıklarını, gözyaşlarını arkalarında bıraktıklarını, sevilmeye fazla gereksinme duymadıkları için artık acı çekmediklerini düşünürdüm. Şimdi gençliğimde özlediğim yaşlardayım ama hala olmayı umduğum kadın değilim. Bu modelin bana pek uyduğunu da sanmıyorum ayrıca. Olgunluğu niteleyen bütün iyi niyetli sözcüklerin arasında başıboş dolaşıyor, yan yollara sapıyorum bu yüzden. Hayatımın ortalarındayım. Yarısını yaşayıp bitirdim. Yarısı olasılıkla önümde uzanıyor. Benim yaşımdaki insanlar orta yaşlı sayılıyorlar. Ama bazen ben buna inanmakta güçlük çekiyorum. İçimdeki genç kız düşlerinden, coşkusundan büsbütün vazgeçmek istemiyor. Şimdiye kadar yaşadıklarım kimi zaman sıradan, kimi zaman da sıra dışı görünüyor gözüme. Büyük tutkular, bozgunlar, alt üst oluşlar, başarı ya da başarısızlıklar oldu hayatımda. Arzulayıp dolaşamadıklarım yanında, gençlik yıllarımda sahip olmayı düşlediklerimin çoğuna sahibim bugün. Rahatlamış, daha hafif, daha huzurlu olmam gerekir. Ama değilim. Eksilmekteyim. Hücrelerim eskiyip ölüyor. Belleğim yavaşça bulanıyor. Kemiklerim eriyor. Ve tenimin nasıl olup da böyle soğuduğunu anlayamıyorum. İkinci yarıya geçerken köklü bir fiziksel değişim yaşıyorum. Ve bunun iç dünyama da yansıyan sarsıntılarını duyuyorum. Bu dönemin ne zaman biteceğini bilmiyorum. Yaşlılığa kadar sürebileceği söyleniyor. Bütünleme duygusu ile örselenme, özgürlükle kıstırılmışlık, kabullenme ile isyan arasında gidip geliyorum. Yaşanmış yılların insanın üstünde birikmesi dokunaklı. Bazen umutsuzluğa, birçok şey için geç kalmış olduğum kaygısına kapılıyor. Hayatımı kendi kendimden çaldığımı düşünüyorum. Birçok şey geri gelmeyecek biçimde benden uzaklaşmış sanki. Ataklığım, heyecanlarım nasıl olduğunu anlayamadan elimden alınıvermiş. Aşktan kesilmişim. Evet, yaşıyorum ama tek düze. Oldukça derli toplu, dikkatli. Olabilirlikler karşısında fazla hoşgörülü. Korkuyorum biraz. İçimin boşalmasından, ufkumun daralmasından, düşüncelerimi diri tutacak eylemlerden uzak kalmaktan korkuyorum. Kimi zaman da olağanüstü güçlü hissediyorum kendimi. Önümde yaşanacak uzun bir zaman olduğunu düşünüyor, tasarılar yapıyor, yeni kararlar alıyorum. Yüzüm eskisinden daha anlamlı görünüyor gözüm aynalarda. Eskisi kadar gözü kara olmasa da daha sağlam bir bakışım var hayata. Düşüncelerim daha derin ve esnek, alçak gönüllü bir iyimserlikle zamanını boşa geçirmiş biri gibi olduğumu söylüyorum kendime. Elindeki ham maddeye karşın bugünkü kadın olmak için çok uğraşmış birisi. Sokaktan bir asfalt delme makinesinin dayanılmaz gürültüsü geliyor. Sabırlı sessizliği paramparça ediyor. Yatağımın kıyısında oturmuş, çoraplarımı giyiyor ve aslında ikinci yarı için ilk yarıdan daha fazla huzur umuyorum diye düşünüyorum. Her şey hızla değişirken yeni durumlara iyi kötü ayak uydurmaya çalışıyor olsam da biraz geride kalıyorum çünkü. Hayata karşı gerektiği kadar tutumlu davranmadığımı, bir zaman karar kılıp bir yere ait olmadığımı, kabul edilip edilmemek arasında ikircimli kaldığımı, giriştiklerimin sonunu önceden hesaplama yetimin pek gelişmemiş olduğunu ve önceliklerimin değişip durduğunu biliyorum. Pencerenin önündeyim. Kendi imgemi görüyorum. Mermerin üzerine yayılmış, uyuklayan tekir bir kedinin başucunda. Küçük ve büyük anların yaşanmışlık görüntüleriyle, sözcüklerle, yabancı ama aynı zamanda bildik kaygılar ve sevinçlerle dolu bir organizma olarak görüyorum. Olduğunca kabul ediyorum onu. Ne gurur ne hoşnutsuzluk duyuyorum. Acıyan bir yerlerim olup olmadığını anlamak ister gibi yokluyorum içimi. Hiçbir sızı yok. Geçmişin ağırlığı yok üstümde. Yolunca yordamınca unutmuşum unutulması gerekenleri. Sarılıp sarmalamış, sağaltılmışım. Elbette hala kendimim. İnsan onuru ve özgürlüğünü hiçe sayıldığı durumlarda aynı isyan duyuyorum. Bencillik, haksızlık ve acımasızlıklar karşısında aynı biçimde yaralanıyorum. Yaşama ve sevme hakkını önemsiyor ve dünyaya bakışımla ilgili bütün değer ve değersizlik kavramlarını savurganca eksiltme ve hor görülmelere karşı savunma isteği duyuyorum. Yetkiyi kötüye kullanmaya doğal saymamak, vurdum duymazlığa göz yummamak, her durumda koşullar öne sürmek gerektiğine inanıyorum. Bütün kavgalardan zaferle değilse de sonuna kadar vuruşarak çıkmak, bütün son görüşmelerde alttan almadan, suçluluk duymadan ayrılmak istiyorum. Torbama çürük domates dolduran pazarcıyla, fatura kuyruğunda sıramı kapan kadınla kıran kırana ağız dalaşından kaçınıyorum. Dünyanın bana düşman kesildiği korkusu, bu çocuksuluk, yaşlılık sayılabilir. Henüz orada değilim. Odamda oturup büyük yolculuklara çıkabilirim hala. Gözlerimle gördüklerimin ötesine geçebilir, bildiklerimin doğruluğundan kuşkuya düşebilir, yeni düşünceler ve alışkanlıklar edinebilirim. Alışkanlıkların sıradan ve öğrendiklerinden nasıl olsa arınabilir bir insan. Sınırsız bir unutuşla öte yana atlayabilir. Her yeni oluşum özümsenebilir zaman içinde. Durup gölgelerin uzanmaya başladığı bir öğle üstü. Damların arasından geniş bir açı çizerek adalara uzanan deniz. Açık mavi, üçgen biçimine durgun bir göl gibi görünüyor penceremden. Birkaç martı karşıdaki damdan sevinçle havalanıyor gökyüzüne doğru. Aşağıda asfaltın kıyısında taşmış, sokağa dökülmüş büyük çöp bidonları ve yukarıdan küçücük görünen arabalar duruyor. Bir kahve içtikten sonra okuyabilir, yazabilir, mutfakta oyalanabilirim. Zaman esnek, ılımlı, uysal nicedir. Artık sevdiğim erkeğe telefon edip etmemek arasında bocaladığım tedirginlik anları yok. Sözcüklerin binbir anlamı taşıyan tutkulu tınısı, kuşkunun yakıcı gelgitleri yok. Durmadan saate bakarak bir yerlerde beni bekleyen hiç kimse yok. Suçlamalar, anlayışsızlık ve çaresizlikler yok. Olanaksız aşklar üzerine yazılmış şiirler, yürek burkan şarkılar yok. Bütün bunların yokluğuyla hafifçe zedelenmiş, yalın, durgun bir zaman var. Bu geriye düşüşü nasıl anlatmalı bilmiyorum. Hayatım boyunca melankoliye ve kaybettiklerim için derin yaslar tutmaya eğilimli biri oldum. Bunun nedeni çok erken yaşlarda yerine koyulmaz kayıplara uğrayışım büyük olasılıkla. Babamı onun nasıl ölümünden çok daha önce kaybetmiştim. Bir beyin kanamasıyla anımsayamadığım bir zamanda ruhen kopmuştu çocuklarından. Vurgundan arta kalanla yani aksayan ayağı ve güçlükle anlaşılan konuşmasıyla içe dönük, bencil, öfkeli bir biçimde aramızda yaşıyor olsa da sevgi damarı kurumuştu. Ona yalnızca bir tek kez baba dedim. Bir gün gözümün önünde kendini bahçedeki ağaca asmaya kalkıştığında. O gün ruhumda bir gedik açıldı. Bütünlüğüm parçalandı. Bir daha hiçbir zaman tam hissedemedim kendimi. Babamın ardından annem kırık ve yalnız 2 yıl daha yaşamaya çalıştı. Yardıma gereksinimi vardı. Hastaydı ama gene de çocukları içinde en çok beni horlayıp hırpalaması gücüme gidiyordu. Ağabeyimi en çok, kız kardeşim ise benden fazla sevdiğine inanmıştım. Öldüğünü önce ben öğrendim ve bunu kız kardeşime birdenbire acımasız bir katılıkla ve öç alırcasına söyledim. Tam bir yıkım, dağılma. Ben yatılı okul çağına gelene kadar halamın evinde kaldım. Kız kardeşim ise uzak bir kentteki bir başka hala evinde büyüdü. Onu uzun yıllar görmedim. Sonra havasız yatakhaneler, soğuk etüt adaları, karavanlar ve hoşgörüsüz kadın öğretmenlerin kuşatması altında çocukluktan genç kızlığa geçtim. Duyduğum özgüven eksikliğini farklı olduğum inancıyla ödünlemeye çalıştım sanıyorum. Öncelikle kendim için ezik, içe kapalı, öksüz yetim rolünü kabul etmedim. Kendine özgü zengin bir üç dünyası, bağımsızlığı, yetenekleri ve seçme hakkı olan biri olduğumu düşünmeye ve böylece başkalarına da ilgi çekici görünmeye özen gösterdim. Sevildim. Birçok arkadaşım oldu. Kimileriyle çok uzun yıllar sürdü ilişkim. Birçoğuyla çabuk ayrıldı yollarım. Adlarını çoktan unuttum onların. Bir dönemeçte hayatımdan çıkarmak zorunda kaldıklarım ya da bir gün birdenbire yabancı bulduklarım oldu. Yıllar sonra karşılaşıp yeniden sevdiklerim de. Ama kesin olan bir şey var. Her zaman yalnız oldum. İçimde giderilmez bir yalnızlık taşıdım. Yalnızlık tutkumu içsel bir derinlik ve ayrıcalık gibi yaşadım. Korumaya çalıştım. Dengemi sık sık bozan da, dengede kalmamı sağlayan da buydu. Bıçak sırtında bir dengeydi bu. Yanımda beni seven, beğenen ve benim de sevdiğim biri olmadığında yerle bir olmaya yazgılı bir denge. Özellikle ilgim erkeklere yöneldikten sonra. Denge dediğim bir aldatmacaydı belki. Gizlenmiş bir ikilem. Bir insanı sevmeye değer bulabilmem için onun ulaşılması güç olanı simgelemesi gerekiyordu. Aşk benim için bir olanaksızlık, umutsuzluk ilişkisi olduğu sürece anlam taşıyordu. Bunun dışında nesnel olarak kendi başına ve uzun süreli bir derinliği yoktu. O ele geçmezi elde etme çabasını inatla sürdürdüğümde var olabiliyordu ancak. Yakınında duran, kolayca ulaşabileceğim hiç kimse ateşleyemiyordu ruhumu. Ardından kesinlikle düş kırıklıkları geliyordu. Sis dağıldığında tükenerek yanına ulaşmayı başardığım insanın hiç de sandığım kadar ulaşılmaz olmadığını görüyor, şaşırıyordum. Gene de anlaşılmaz bir sadakat gösteriyordum seçtiğim aşk nesnesine. Cezamı sonuna kadar çekmek istiyordum sanki. Var gücümle koruduğum bütün öznel sırlar zorlanıncaya kadar direniyordum. Yalnızlığım büyük bir özgürlük olarak yeniden yeğleneceği yere kadar. 18 ile 24 yaşım arasındaki 6 yılımı hiçbir biçimde geleceği olmayan bir sevgi ilişkisini sürdürme inadı içinde tükettim. Şiir yazmaktan henüz caymadığım yıllardı onlar. Yılda en çok 2 kez görürdüm bağlandığım adamı. İzmir fuarının tahta banklarında oturur, fıskiyeli havuzlara bakardık. Az konuşurduk. Tuzak sorulara yanıtlar bulmaya uğraşırdım hep. Onun yanında mevsim bahar olsa da, yaz olsa da güz duygusu olurdu içimde hep. Yavaşça akşam olurdu. Gidip kemer altında bir yerde yemek yerdik. Hep aynı yerde. Ön yemek et suyunun içinde bir top çiğ yumurta sarısı. Kesinlikle. Duruşu, bakışı, içimdeki umutsuzluğu koyulturdu. Örselenirdim. Geceye çıkardık. Sakınımlı bir karanlıkta otelime bırakırdı beni. Uzun mektuplar yazmakla geçirdiğim en güzel yıllarımı, kendim sandığım birini ve yaşamın en ince ayrıntılarını yazdım. Dökülüp saçılan bir duygusallıkla. Uygun dili yakalayamıyordum bir türlü. Yan tutmadan, dilim dolaşmadan anlatamıyordum kendimi. Şimdi de öyle. Çünkü anısız o yıllar. Ne yerde ne gökte. Ne artı ne eksi. Ne sıcak ne soğuk. İklimsiz. İlk evlilik. Ara sıra kentin tek yazlık sinemasında birkaç film. Güneşli bir balkonda yetiştirdiğim çiçekler. Kendi içine kapanmış bitkiler. 2 çocuk. Çocuk bezleri. Sabırlı bir yinelemeler dönemi. Belli belirsiz bir keder. Bekleyiş. 7 yıl. Mevsimler, aylar. Işığın pencerelerde değişen eğimi. Tekinsiz bir gökyüzü. Koptu kopacak kasırgalar. Kuzey ve güney yüreğin. Ortası gemilerin yakıldığı yer. Yaşanmış ve yaşanacak her şeyin yatsıma ve iptal dönencesi. Ayrılıklar, toplanmalar, taşınmalar, bir masa, bir yatak, 2 halı ve kitap kolileri. Özgürlük, gece mektupları yeniden, gece yolculukları. Birkaç sevgili ve sonra 2. bir evlilik. Yeni bir kent, yeni yüzler, ilk kitap. Hiç beklenmedik bir aşk, bir kitap daha. 12 Eylül. Yeni acılar, sürgün kararnameleri, yargılanmalar ve itilip kakılmalar. Uyumsuzluk, ve Uykusuzluklar. 3. kitap. Göç. Tanıdık hiçbir bölge, ayak izi ve yankı yok toprağımda artık. Bildik suretler yok. Yüzler, eller, ayaklar yok. Uysallık yok. Ruhumun bütün karşıtlıkları, isyan, kavga, yıkım var. 4. kitap buradan çıkıyor. Yazılmış ve yayımlanmış her kitap insanın hayatını az çok değiştirir. Düşünce ve duygularınızdaki karmaşayı düzene sokmak için yazdığınızı düşünürsünüz. Ama her kitap görünenin altında bir derinlikte yol almak demektir. Ve içinizde bastırılıp kalmış her şeyi acımasızca yüze vurur. Sonra sığınaklar aranır, bulunur. Gizlenmeler, kaçışlar, yabancılıklar. Her şey acıtıcı bir biçimde, ıssız ve dupdurudur orada. Aynı anda durulduğunda. Bir akşam durgunluğun pas rengi katmanları içinden sıyrılır. Baş kaldırmayla boyun eğiş arasındaki çizginin hangi yanında olduğunuzu düşünürsünüz. Ve ne için? Dönüş noktasıdır bu. Hiçbir şey yapmama, hiçbir şeye dokunmama noktası. Henüz her şey yolundayken, bedenim bana yabancılaşmaya başlamamışken daha, bütün tanışmalardan, başlangıç ve bitişlerden, sevecenlik, aşağılanma, ayrılık ya da gidiş dönüşlerden, büyük bunalımlar ve şaşkın, yaralı dolaşmalardan sonra, bir gün acı çekmekten bıkmış olduğumu düşünüp düz bir çizgi özledim. Düz, dümdüz. Yatağında uslu bir su gibi akmayı özendim. Yorgunluk belki. Güvenli bir limanda bir solukluk dinlenme. Çiçek yetiştirme, kedi besleme dönemi. Amaçlarımı gelecek olarak tasarladığım birçok şeyi belirsiz bir zamana erteleyip güdükleşmeye bıraktım. Duygularımı köreltip herkes gibi olmanın hoşnutluğuyla avunmaya, koyulduğum bir boşluğun içine yuvarlandım. Sessizlik, acıdan geriye kalan boşluk, olağanın, sıradanın kolaylığı. Böyle bir gün herkes için her zaman olacaktır. O güne kadar başınızdan bir insanın ancak dayanabileceği kadar çok şey geçmiş olabilir. Büyük tutkular, kırıklıklar, ölümle yüz yüze gelmeler yaşamışsınızdır örneğin. Ama işte sonunda mutsuz çocukluğunuzu, demir parmaklıklar arkasındaki kız okullarında geçmiş yeni yetmelik çağınızı, özlemlerinizin, bedensel isteklerinizin sizi oradan oraya sürüklediği gençlik yıllarınızı geride bırakmış, korkaklığı, aptallığı, aldanışları yaşayıp tokatlar yemiş ve ister istemez yatışmışsınızdır. Yalnızca deli dolu, zor sevgiler değil, içinde uyumun, dinginliğin, dayanışmanın olduğu sevgiler de vardır. Görmüş geçirmiş dersiniz buna ya da doygunluk. Saflığa varan iyimserlikten, küçük oyunların tuzağına düşmekten ve düşmanlıklardan kaçınmayı öğrenmiş, söylemek istediklerinizin çoğunu söylemiş ve henüz söyleyemediklerinizi söylemenin ise zaten gereksiz bir zahmet olduğunun farkına varmışsınızdır. Masumiyetin sonudur bu. Bütün yatırımını her seferinde sakınmadan ortaya atma ya da hiç mantığı gütme ve onarılmaz kayıpları göze alma yürekliliğinin sonu. Somut ve açık örnekler, kararlı ve bütün serüvenlere kapalı bir duruş, hevessiz, takma bir gülümseyiş, gündelik dile keskin bir dönüş, ilk kez bir banka hesabı, yeni, daha geniş, daha ferah bir eve taşınma, perdeleri, mobilyaları yenileme zamandır bu. Dolaplar dolusu bardak çanak, lambalar, halılar, ailece yenecek akşam yemeklerini muhallebiler ve kurabiyeler pişirmeye özenme, yeni alışkanlıklar edinme zamanı. Parçalarınızı toplayıp ek yerleri görünür bir biçimde de olsa bir araya getirmek, hiç de özgün biri olmadığınıza inanıp düşlerinizden umudu kesmek zamanı, yön değiştirme, dışarıdan görüldüğünüz kadar olmaya çalışma, rahat bir soluk en sonunda. Bir zamanlar sizin tek düzelik, başkalarınıza mutluluk olarak adlandırdıkları her şey. Tam da bu sırada ölüm. O eski tanışınız kapıyı tıklatır yeniden. Sizi almaya gelmiştir. Bir kez daha. Ve bu kez öncekilerden daha ciddidir. Doğru. Ölüm hiçbir şeyi silemez. Siz öldüğünüz zaman öykü daha bir gerçek, daha bir güzel olacak. Margarete Duras, Bir Kış Günü Öğleden Sonra. Belleğin dili yok. Bellek birbirine açılan sonsuz resimlerden oluşuyor. Ama hiçbir şeyi unutmuyor. Hiçbir siyahı, mavi, beyazı ve bakışı. Hiçbir duruşun kalabalığını ya da anlatılmaz inceliğini. Ayrıntıları ve kırılabilecek her türlü nesneyi özenle biriktiriyor. Ve onların elde nasıl tutulacağını iyi biliyor. Bellek kimi zaman unutmuş gibi yapıyorsa bu acıyı yeryüzünden kaldırmak isteğindendir. 1989, Nisan başları. Güneşli, serin bir sabah. Şişhane. Saat 10.30'a geliyor. Kanser derneğindeki loş bir bekleme odasında yan yana sıralanmış alçak muşamba koltuklardan birinde oturuyorum. 3 gün önceki olağan kontrolde bir yara saptandı. Vesime ertesi de kuşkulu çıktığı için dün bir parça alındı rahim boynundan. Raporumu bekliyorum. Kaygılı değilim pek. Bir an önce bitsin istiyorum. O kadar. Çok işim var. Bir sanat galerisinde çalışıyorum ve her ay bir sergi düzenliyorum. Yarın açılacak yeni sergiyi bugün hazırlamamız gerekiyor. Doktor muayene odasının kapısında beliriyor ve beni içeriye çağırıyor. Buraya düzenli olarak geldiğim için daha önceden tanışıyoruz. Benimle yakından ilgileniyor ve dostça davranıyor. Ameliyat olman gerekiyor, diyor. Sakin ol. Kaygılanacak bir durum yok. Ama rahminin alınması gerekiyor. Neden? Hücrelerde bir değişiklik var. Telaşlanma, paniğe kapılmak yok, tamam mı? Kaç yaşındasın? 43. Bundan sonra çocuk düşünmüyorsun herhalde. Bu organ sana gerekli değil artık. Zaten yakında menopoza gireceksin. Alınsın, her şey bitsin. Kanser mi? Evet, ama başlangıç. Çok erken yakalanmış bir olay. Başım dönüyor. Pırıltılı, küçük gri benekler uçuşuyor havada. Raporumu görebilir miyim? Kağıdı elimde tutuyor, okumaya çalışıyorum. Anlaşılmıyor. Bir sürü tıbbi terim ve tanımlamanın altında büyük harflerle yazılmış sonuca bakıyorum. Gözlerime inanamayarak. C.A. Bir gün bu hastalığa yakalanacağımı biliyordum. Şimdi o gün işte. Yaşamla ölüm arasındaki çizgide öleceğimi unutmuş gibi duruyorum bir an. Ölüm, bir at sanki. Gerçeklik karanlıktan yüze çıkmak için henüz bilmediğim bir zamanı bekliyor. Ve uzun sürmüyor bu. Çok yüksekten birdenbire boşluğa itilmişlik duygusuyla sarsılıyorum. Başka türlü ölmek, ölümünü seçebilmek isterdim. Ölümümü görmeye çalışıyorum. Kendi yasamı tutmaya hazırlıyorum kendimi. Hep merak ederdim onun ne zaman, nasıl geleceğini. Yokuşları çıkarken, bir otobüse soluk soluğa koşarken, uykusuz gecelerimde, bir öyküyü bir türlü bitiremediğimde, sevdiğim birinin acı sözler duyduğumda çok yakınımda olduğunu hissederim. Türlü ölümleri ölüp dirilir, bütün ölüm biçimlerini düşünürüm. Kimse kestiremez önceden. Belki apansız yatağımda ölürüm derdim. Belki bir merdiven sahanlığında, bir caddenin öte yanına geçerken ya da halının üstünde ipliği almaya eğilmişken. Hiç beklenmedik bir anda, çaresiz, hazırlıksız. Yorulduğum, artık yaşamak istemeyeceğim bir gün de gelebilir diye düşünürdüm. Özleyerek ya da her türlü başlangıç ve son düşüncesinin sona erdirmek isteğiyle hayatıma kendi elime son verecek gücü bulurdum o zaman kendimde. Bitirmek ve susturmak, yaşadıklarımı sıfırlamak ve tümünden kurtulmak. Neden olmasın? Bu ilk karşılaşmamız değildi. Ölümle ilk yüz yüze geldiğimde 4 yaşındaydım. Bir dağ mantarının çekici kılığına bürünmüş olarak sokuldu yanıma. Bolu Dağı'nda bir çadırın önünde, teneke bir ızgaranın üstünde pişen mantarları anımsıyorum belli belirsiz. Huysuzlandığımı, bu yüzden annemin beni geceden kalma orman ateşinin külleri arasında dövdüğünü. Sonra duvarları sarıya boyalı bir hastane odasını ve hemşirenin önerisini kabul edip onun kızı olmak istediğimi. Halk fırkasının bahçesine bakan bir evde benim için geçmiş olsuna gelen konukların benimle değil salıncaktaki kız kardeşimle ilgilendiklerini ve bu yüzden ölmediğim için üzüldüğümü. 4 yaşında. 13 yaşında ben çağırdım onu ve kendimi bir köprüden aşağı bıraktım. Ayıldığımda dere yatağında yatıyordum. Ödünç kara çoraplarımla. Üstümden sular akıp gidiyordu. Henüz hazır değildim. Dedim ona. Yalnızca fark edilmek istedim belki de. Sol köprücük kemiğimdeki röntgen filmlerinde görünen metal kanca ve avucumdaki kesik izi yarım kalan o buluşmadan. Sonra tam 38'imi el sallamasız, son sözler söylemeden vedasız bir ayrılığın kötü gecesinde nelerin yanlış olduğunu büyük bir acıyla anladığımda beni sonsuza kadar dinlendirecek o büyük ve görkemli uykuya teslim olmak istedim.